Ayrım 10.
Bir çeyrek sonra dar uzun bir açıklığa çıkıyordu. Tüfeğini bir ağaca dayayıp teker teker sayarak 180 geniş adım attı. Tüfeği bıraktığı yere açıkça görebildiği bir ağaca yaklaştı. Sırt çantasını devirip içindekileri yere boşalttı. Küçük boya kutusunu açtı, karpuzu iki dizinin arasına kıstırdı ve elinde fırça işe koyuldu. Birkaç dakika sonra karpuzun koyu yeşil üzerine beyaz renkteki alın çizgisi, iki göz, bir burun ve geniş bir ağız açıkça seçiliyordu. Parmaklarına boya bulaşmaması için bıçağı karpuzun tepesine saplayan çakal, beyaz boyayla çizilen kabaca yüz hatlarının geniş delikleri arasından rahatça seçildiği fileye meyveyi dikkatle yerleştirdi. Sonunda bıçağı yerden 2 metre kadar yükseklikte ağacın gövdesine iyice sapladı ve fileyi tutulacak yerinden bıçağın sapına astı. Koca meyve gövdeden yoksun gülen kelle ağır ağır sallanırken çakal eserini seyretmek için 3 adım geriledi. 150 metre uzaklıktan karpuz tam bir insanı andıracaktı. Boya kutusunu kapadı, bütün gücüyle açıklığın kıyısındaki çalıların arasına fırlattı. Kutu yitti gitti. Fırçaya gelince bunu da yere sapladı ve izi kaybolana kadar topuğuyla tepesine vurdu. Sonra sırt çantasını aldı, tüfeğin yanına döndü. Ustaca hareketlerle susturucuyu ve dürbünü taktı. Namlunun ardındaki kolu itti ve atım yatağına bir kurşun yerleştirdi. Sonra tüfeği omuzladı. Açıklığın öbür ucundaki hedef çok yakın olarak dürbünde belirdi. Görüntü o kadar iyiydi ki güçlük çekmeden taze boya taşmalarını, karpuzun koyu renk ve parlak kabuğu üzerine birbirine geçen filenin deliklerini seçebiliyordu. Hafifçe duruşunu değiştirip hareketlerini sağlamlaştırmak için ağacın gövdesine yaslanarak hedefe nişan aldı. Merceğin içinde dikey olarak birbirini kesen çizgiler ona hafifçe kaymış gibi geldi. Parmaklarının ucuyla minik vidaları döndürüp yavaş yavaş ayarı yaptı. Sonra hoşnutlukla yeniden silahı omuzlayıp hemen tetiğe bastı. Silahın geri tepmesi umduğundan çok daha hafifti. Susturucudan gelen boğuk sesle sakin bir yolun karşı kaldırımından güç işitilirdi. Tüfek koltuğunun altında karpuzu incelemek üzere açıklığın öbür ucuna yürüdü. Kurşun meyvanın kabuğunu tepeden ve soldan delip filenin iplerinden birini kopararak ağaç gövdesine saplanmıştı. Geri döndü. Dürbünün ayarını değiştirmeden ikinci kere ateş etti. Sonuç 1 santim kadar farklı aynıydı. Aynı durumda doğru nişan aldığından ama tüfeğin hafifçe sola ve yukarı çektiğinden emin olana kadar 4 el daha ateş etti. Bunun üzerine dürbünü yeniden ayarladı. Bu kez tüfek aşağıya ve sola doğru çeker gibiydi. İçinin rahat etmesi için yine açıklığın öbür ucuna yürüdü ve hedefi inceledi. Kurşun ağzın sol alt köşesine saplanmıştı. 3 deney daha yaptı ve 3 kurşun da aynı yere saplandı. Dürbünün ayarı pek hafif değiştirdi bir daha. 9. kurşun tam nişan aldığı yerden alnın ortasından hedefini buldu. 3. bir kere açıklığın öbür ucuna yürüdü, cebinden bir tebeşir çıkarıp kurşunların 3 yerden deldiği bölgeyi bir daireyle çevirdi. Sırasıyla her göze, burun çizgisine, ağza ve çeneye birer kurşun gömdü. Silahın ayarından hoşnuttu. Bu ayarın değişmeyeceğinden emin olmak için cebinden çok çabuk kuruyan ufak bir tüp sentetik yapıştırıcı çıkardı. 2 minik vidanın başına yapışkan sıvıdan birer damla damlattı. 1 çeyrek sonra yapıştırıcı kurumuştu. Tüfek çakalın istediği şartlarda azami etkililikle ateşe hazırdı. Kiralık katil son bir kere atım yatağını açtı, gömlek cebinden patlayıcı kurşunu çıkardı, kağıdını yırttı. Atım yatağına yerleştirdi, sonra özel bir dikkatle karpuzun ortasına nişan alarak ateş etti. Susturucudan çıkan son mavi duman bulutu da dağıldığında çakal tüfeği bir ağaç gövdesine dayadı ve açıklığın öbür ucuna yöneldi. File aşağı yukarı bomboş, delik deşik olan ağaç gövdesinin önünde sallanıyordu. Deliklerine meyvanın pembesi, etinin parçaları takılmıştı. 15 kadar kurşun yiyip parçalanmayan karpuz birden dağılıvermişti. İçi otların üzerine yayılmıştı. Delik deşik gövdeden karpuzun suyu ve çekirdekleri yere akıyordu. Çakal gövdeye saplı bıçağı, fileyi otların arasına attı. Sonra gidip tüfeği aldı ve telaşsızca arabaya yürüdü. Tüfeği söktükten sonra her parçasına özenle kauçuk köpüğü tabaklarına sardı. Basketbol papuçları, çorapları, gömleği ve blue jean'i ile birlikte sırt çantasına yerleştirdi. Elbisesini giydikten sonra çantayı arabanın arkasına yerleştirdi ve otelin mutfağında hazırlanan sandviçleri ağır ağır çiğnemeye koyuldu. Az sonra ana yola varıyor ve bastona doğru yol alıyordu. Saat 6'yı biraz geçe otele dönmüştü. Önce sırt çantasını odasına çıkardı, aşağı inip kiraladığı arabanın parasını otel kasasına ödedi, tekrar odasına döndü. Tüfeğin her parçasını özenle silip mekanizmayı yağladı. Tekrar muhafazaya yerleştirip dolaba koydu. Akşam geç vakit büyük bir çöp tenekesine sırt çantasını, ip yumağını ve birkaç tabaka kauçuk köpüğünü attı. Sonra da kullandığı 15 kurşunun kovanını kanala fırlattı. Aynı 5 Ağustos gününün pazartesi sabahı Viktor Kovaski Merkez Postanesi'ne dönmüş, iyi niyetli tercümanı arıyordu. Bu kez memurdan Alitalia uçak şirketine telefon edip Roma-Marsilya seferinin gidiş dönüş saatleri hakkında bilgi edilmesini rica etti. Seferler aktarmalıydı. Acaba sinyor bu seferlerle ilgilenir miydi? Hayır mı? Öyleyse çarşamba günkü sefere ne derdi? Tabii hareket saat 11'i çeyrek geçe, Marignan Havaalanı'na iniş 12'yi birkaç dakika geçeydi. Ertesi günkü uçakla dönmek de mümkündü. Tek kişilik mi? Yalnız gidiş mi yoksa gidiş dönüş mü? Peki kimin adına? Kovaski cebindeki kimlik kağıtlarında belirtilen adı söyledi. Ortak pazar ülkeleri arasında pasaport taşımak zorunlu değildi artık. Basit bir kimlikle yolculuk edilebilirdi. Çarşamba günü hareketten bir saat önce Ciampino Havaalanı'nda bulunması rica edildi. Memur telefonu kapadığında Kovaski o gün gelen mektupları toparlayıp otele döndü. Ertesi sabah çakal son defa Gursens'te buluşuyordu. Saat 9'a doğru adamı telefonla aramış, silahçı her şeyin hazır olduğu cevabını vermişti. Mr. Duggan acaba 11'de kendisine uğrayabilir miydi? Son bir inceleme içinde gerekli araç gereci getirebilir miydi acaba? Çakal elinde bir saat önce aldığı ve içine tüfeğin sert muhafazasını yerleştirdiği bavulla buluşma saatine bir çeyrek saat kala geldi. Sokağı ve silahçının evinin çevresini dikkatle inceledikten sonra sokak kapısının zilini çaldı. Kapıyı Gussens açtı, kapıyı ardından sürgüledi ve çalışma odasına çakalın ardından girdi. ''Başka bir aksilik çıkmadı ya?'' diye sordu İngiliz. ''Hayır, bu kez sanırım her şey tamam.'' Belçikalı çalışma masasının ardından birkaç çadır bezi tomarı çıkarıp masanın üzerine koydu. Sonra bunları teker teker açıp alüminyum denebilecek kadar mükemmel parlatılmış bir dizi çelik tüp çıkardı. Çakal ona muhafazayı verdi, silahçı gözün önünde açtı. Tüfeğin parçaları tüplerin içine tıpatıp yerleşiyordu. ''Tüfekle yaptığınız deneyler iyi sonuç verdi mi?'' diye sordu Gursens başını kaldırmadan. ''Çok iyi.'' En sona kalan dürbünü aldığında silahçı ayar vidaları üzerindeki yapıştırıcı izlerini gördü. ''Fazla zorluk çekmediniz ya?'' diye sordu. ''Çok küçük vidalar seçmek zorunda kaldım. Yoksa eski haliyle dürbün asla tüpün içine sığmazdı.'' Bütün parçalar tüp muhafazalara yerleştirildiğinde Gussens çelik bir virgülü andıran tetiği ve geri kalan 5 patlayıcı kurşunu aldı. ''Gördüğünüz gibi'' dedi, ''bunları başka bir yere sokmak zorunda kaldım.'' Tüfeğin dipçiğini aldı, siyah deri kaplamanın içinde usturayla açtığı belli belirsiz yarığı müşterisine gösterdi. Tetiği buraya soktu ve yarığın üzerine elektrikçilerin kullandığı siyah plastik şeritle kapadı. Gizleme yeri fark edilecek gibi değildi. Masasının bir gözüne aşağı yukarı 4 santim çapında ve 6 santim uzunluğunda bir çeşit siyah kauçuk tıpa çıkardı. Tıpanın bir ucunda ince çelik halka görünüyordu. ''Bu da son tüpün ucuna oturuyor.'' diye açıkladı Gursens. Çelik halkanın çevresinde kauçuğa 5 delik açılmıştı. Silahçı 5 kurşunu birbiri ardından bu deliklere soktu. Kurşunlar yuvalarına iyice oturtulduğunda sadece bakır kapsülleri seçiliyordu. ''Buna ne dersiniz?'' diye sordu Gussens sesinde bir kuşku belirtisiyle. Dikkati çekmemek için kaçınılmaz olduğunu düşündüm. İngiliz ses çıkarmadan tüpleri aldı, inceledi, salladı. İçerinden ne bir gürültü ne de bir tıkırtı geldi. Gussens hem çarpmayı hem de titreşimi önlemek için tüplerin içini ince keçeyle kaplamayı ihmal etmemişti. Çakal çelik tüpler içindeki tüfeğin parçalarını yan yana çalışma masasının üzerine yerleştirdi. ''Mükemmel oldu, tam istediğim gibi.'' Gussens hafifçe kızardı, yüzüne geniş bir hoşnutluk gülümsemesi yayıldı. Bir uzmanın başka bir uzmana söylediği bu övgü dolu sözler gururunu tatlı tatlı okşuyordu. Çakal tüpleri topladı, bezlere sardı ve bavulun içine yerleştirdi. Sonra da silahçıya kutusunu uzattı. ''Bunu alır mısınız? Artık ihtiyacım yok. Tüfek ben kullanma fırsatını bulana kadar bavulun içinde duracak.'' İç cebinden Belçikalı'ya borçlu olduğu 200 İngiliz lirasını çıkarıp masanın üzerine koydu. ''Sanırım alışverişimiz sona erdi Mr. Gussens'' dedi. Belçikalı parayı cebine indirdi. ''Benden başka bir istediğiniz yoksa öyle efendim.'' Bir tek isteğim var karşılığını verdi İngiliz. Dilinizi tutmanız konusunda yaptığım uyarıları unutmazsanız beni sevindirirsiniz. Unutmadım ve unutmayacağım efendim cevabını verdi silahçı sakin olmaya çalışarak. Ama hafifçe gerilen yüz çizgileri elinde olmadan kuşkusunu ortaya koyuyordu. İstediğini yerine getirmek için büyük çaba harcadığı bu tatlı sesli katil onu hemen susturmaya mı kalkacaktı acaba? Çakal düşüncelerini okudu sanki. Kuşkulanmanızın gereği yok dedi hafif bir gülümsemeyle. Size bir kötülük etmek niyetinde değilim. Hem sizin gibi zeki insanın müşterilerinden biri tarafından öldürülmemek için bazı tedbirler aldığını sanırım. Belki de bir saat sonra buraya edilecek bir telefon. Telefon açılmazsa buraya gelip ölüyü bulacak bir dost belki de. Bir avukata bırakılan ve öldürülürseniz açılması söylenen mektup. Benim için sizi temizlemek bir sürü derde yol açar. Gusens hafifçe sarsıldı. Gerçekten bir mektubu ölümü halinde açılmak üzere devamlı avukatında dururdu. Mektupta polisin bahçenin dibindeki bir taşın altına bakması isteniyordu. Bu taşın altındaki kutuda şimdiye kadar iş gördüğü müşterilerin listesi vardı. Yeni bir müşteri geldi mi bunu hemen listeye geçirmeyi unutmazdı. Listedeki son adam sarışın sporcu görünüşlü ve zengin olduğu anlaşılan, adının da Duncan olduğunu söyleyen bir İngilizdi. Gerçekten düşündüğüm gibi demek diye de devam etti çakal sakin sakin. Ama yine tekrarlıyorum. Eğer ziyaretimden birine söz etme ihtiyatsızlığını gösterirseniz geri döneceğime yemin ederim. İnanın sözlerinizi çok iyi anladım. Sizinle yaptığım bu anlaşmayı bütün öteki müşterilerimle de yaparım. Hem şunu unutmayın ki onlardan da ben aynı sıkı ağızlılığı beklerim. Bu nedenle tüfeğinizin seri numarası asitle namlunun üzerinden silinmiştir. Aynı zamanda kendimi korumaya da düşünmek zorundayım. İngiliz yeniden gülümsedi. Öyleyse birbirimizi çok iyi anlıyoruz demektir. Elveda Mr. Gusens. Bir an sonra kapı ardından kapanıyor ve çakal geri dönüp bakmadan düzgün adımlarla daracık sokakta uzaklaşıyordu. 10 dakika sonra daha büyük bir caddede bir taksi çevirip kendisini gara götürmesini söyledi şoföre. Babamı gara bıraktı, sonra işin hazırlık döneminin tamamlanmasını kutlamak için Sinye lokantasında kendine bir ziyafet çekti. Yemeği bitirince de bavullarını toplayıp hesabını ödemek için Hotel Amigo'ya döndü. Geldiği gibi sırtına çok iyi dikilmiş bir kareli elbise, gözlerinde kalın çerçeveli kara gözlükler, ardında da iki pahalı bavulunu taşıyan bir hamallı otelden ayrıldı. Aynı zamanda 1600 İngiliz lirası daha sökülmüştü ama tüfeğini sağlama almıştı. İç cebinde de çok iyi düzenlenmiş sahte kimlikler vardı. Londra'ya kalkan uçak 4'ü biraz geç havalandı. Bavullarından biri Londra havalanında karıştırıldığı halde şüpheyi çekebilecek en ufak şey bulunmadı. Saat 7'de West End'de akşam yemeğini yemek üzere çıkmadan önce evinde yıkanıyordu. 8. Ne yazık ki Kowalski'nin çarşamba sabahı telefon edeceği bir yer yoktu. Mektuplar da bölmede M. Poitier'i bekliyordu. 5 zarfı aldı, zincirin ucundaki madeni mahfazaya yerleştirdi ve acele otele döndü. Saat 9.30'da Albay Şazane tarafından madeni mahfazadan kurtarılıp uyumak için odasına dönmekte özgürdü. Damdaki nöbeti akşam saat 7'de başlayacaktı. 45'lik kolt tabancasını alacak kadar kısa bir süre odasında kaldı. Şazane asla tabancayı sokakta taşımasına izin vermezdi ve tabancayı omuzundaki kılıfına yerleştirdi. Ancak usta bir göz silah ve kılıfı da biçimsiz giysisinde meydana getirdiği şişkinliği fark edebilirdi. Önceki gün satın aldığı bere ve plasteri ceplerinden birine yerleştirdi. Bir başka cebine de son 6 ayla biriktirdiği frank ve liret destesini soktu. Onun yaklaştığını işiten koridordaki nöbetçi başını kaldırdı. ''Gidip bir telefon etmemi istiyorlar.'' dedi Kowalski baş parmağıyla 9. katı göstererek. Nöbetçi ses çıkarmadan yukarı çıkan asansörün gelişini izledi. Birkaç saniye sonra da Kowalski sokaktaydı. Karşıdaki kahvede Oggi dergisine dalıp gitmiş gibi görünen adam dergisini hafifçe indirdi. Gözlerini gizleyen gözlük camlarının ardından taksi arayan Kowalski'yi izledi. Taksi bulamayan Kowalski kavşağa doğru yürüdü. Dergi okuyan adam kahveden çıkıp kaldırımın kıyısına yaklaştı. Yolun biraz daha yukarısında duran Fiat araba dizisinin arasından çıkıp tam karşısına durdu. Adam arabaya bindi ve ağır ağır ilerleyen Fiat Kowalski'yi izlemeye koyuldu. Yolun köşesinde Polonyalı boş geçen bir taksiyi yakaladı ve seslendi. Fiumicino havaalanına dedi şoförü. Havaalanında SDEC ajanı fark ettirmeden onu Alitalya Hava Yolları'nın tezgahına kadar izledi. Kowalski biletinin parasını ödedi, memuruya el çantası olmadığını söyledi. 11.15'te Marsilya'ya hareket eden uçağın yolcularının bir saat sonra çağrılacağı kendisine bildirildi. Oyalanmak için eski lejyon askeri kafeteryaya oturdu ve büyük camlarının ardından kalkıp konan uçakları seyrederek bir kahve ısmarladı. İşleyişlerini anlamadığı havaalanlarına bayılırdı. Hayatı boyunca motor homurtusu onun gözünde Alman Messerschmitt'leri, Rus Stormovik'leri ya da Amerikan uçan kaleleri anlamına gelmişti. Daha sonra bunlar yerlerini Vietnam'da B-26 ya da Sky Raider'ların, Cezayir dağlarında da Mistere'lerle Fuga'ların hava desteğine bırakmıştı. Ama bir sivil havaalanında motorları susmuş, görünmeyen iplerle sanki havada asılı duran uçakların gümüş kuşlar gibi inişini seyretmekten hoşlanırdı. Yalnızlığı sevdiği halde kalabalığın bir havaalanında devamlı gidip gelişini izlemeye de bayılırdı. Eğer hayatı başka bir yön almış olsaydı bir havaalanında çalışmayı isterdi. Ama yolu çoktan çizilmişti ve geriye dönüşleri imkansızdı. Düşünceleri Sylvie'ye yöneldi ve yüzü asıldı. Paris'teki bütün bu alçaklar yaşamaya devam ederken onun ölmesi haksızlıktı. Albay Chazanne Paris'tekilerden ona söz etmiş, Fransa'ya ve orduya nasıl ihanet ettiklerini, yabancılar lejyonunu nasıl kaldırdıklarını, Çin Hindini nasıl terk ettiklerini anlatmıştı. Albay Chazanne asla yanılmazdı. Uçağın kalkmak üzere olduğu bildirildi. Kowalski de camlı kapıları geçip kendisini uçaktan ayıran 100 metre uzunluğundaki kızgın beton üzerinde ilerledi. Havaalanı binasının terasından Albay Roland'a bağlı iki ajan onun merdiveni çıkmasını seyrettiler. Şimdi kara beresini kafasına geçirmişti. Yanağında da çapraz yapıştırılmış kocaman iki plaster şeridi vardı. Ajanlardan biri ötekine döndü ve şaşkınlıkla tek kaşını kaldırdı. Uçak havalanınca terastan ayrıldılar, girişe yönelip bir telefon kulübesine girdiler. İçlerinden biri Roma'yı aradı. Karşısına çıkanın soyadını verdikten sonra devam etti. Yola çıktı dedi telefonda. Alitalia 451. 12:10 geçe Marignan havalanına varıyor. Ciao. 10 dakika sonra mesaj Paris'e geçildi. 10 dakika daha geçtiğinde de Marsilya'ya ulaştı. Alitalia Hava Yolları'nın Visconti uçağı mavi suları güneşte pırıl pırıl parlayan körfezin üzerinden uçup Marignan Havaalanı'na inmeden son bir dönüşe geçti. Romalı güzel ve güler yüzlü hostes ortadaki geçit boyunca bütün yolcuların kemerlerini taktıklarına güven getirdikten sonra arkadaki koltuğa geçti ve kendi kemerini de bağladı. Önünde oturan yolcunun ilk kez görüyormuş gibi altlarındaki Rhone deltasına devamlı baktığını fark etti. Tek kelime İtalyanca bilmeyen ve Slav şivesiyle Fransızca konuşan dev yapılı adamdı bu. Başında siyah bir bere, sırtında yakası tozlu ve koyu renk biçimsiz bir elbise olan adam kara gözlüklerini hiç çıkarmamıştı. Geniş bir plaster yanağını boydan boya kesiyordu. Herhalde tıraş olurken kesmişti, eğer kan çıbanı değilse. Uçak tam saatinde alana indi. Yolcular gümrüğe doğru ilerlediler. Tek sıra olup camlı kapılardan içeri girerlerken pasaportları denetlemekle görevli polis memurlarından birinin ardındaki çıplak başlı ve ufak tefek adam memuru dirseğiyle hafiften dürttü. Siyah bereli ve yanağı plasterli iri yarı herif diye mırıldandı dişlerin arasından. Sonra 3 metre ötedeki kapıyı tutan öbür polisin yanına gitti ve aynı cümleyi tekrarladı. İkileşen yolcu dizisi elde pasaport ve varış kartlarıyla iki denetim noktasına doğru ağır ağır akmaya başladı. Sıra Kowalski'ye geldiğinde kapının ardındaki mavi ceketli adam ona şöyle bir göz attı. Varış kartına mühür bastı, kimliğe kısaca bir göz gezdirdi. Başını sallayıp dev yapılı Kowalski'ye geçmesini işaret etti. Rahatlayan Kowalski gümrük tezgahlarına doğru yürüdü. Yavaşlamadan tezgahlar boyunca ilerledi. Gümrükçüler şeflerinden biri seslendi. Bayım bavullarınız. Bir işaretle dışarıda güneşin altındaki beyaz bir kamyonetten indirilen bavulların yürüyen halı üzerinde görünmesini bekleyen diğer yolcuları gösterdi. Kowalski ağır yürüyüşüyle gümrükçünün yanına yaklaştı. Bavulum yok dedi. Adam kaşlarını kaldırdı. Bavulunuz yok mu? Gümrüğe bildirmek istediğiniz bir şey de yok mu? Hayır, hiçbir şey yok cevabını verdi Kowalski. Adam belirgin Marsilyalı şivesine uygun şirin bir gülümseyişle ''Peki geçin bayım'' dedi işaretle çıkış kapısını göstererek. Kowalski başını salladı, taksi dizisinin karşısına ve güneşin altına çıktı. Parasını bol keseden harcamaya pek alışkın olmadığından sağa sola bakındı. Sonunda havaalanı otobüsünü gözüne kestirip bindi. Otobüsün içinde kaybolurken öteki gümrükçüler gelip şeflerinin başına toplandılar. Ondan ne isteyebilirler dedi biri. Pek geveze bir herife benzemiyor diyordu bir başkası. Bu namussuzlar onunla işlerini bitirdiklerinde geveze oluverir dedi bir üçüncü başıyla arkalarındaki odaları gösterip. Haydi iş başına diyerek araya girdi en yaşları. Biz bugünlük Fransa için yapmamız gereken görevi yaptık. Koca Charles için demek istiyorsun diye söylendi yeniden ilk gümrükçü. Sonra ötekilerin dağılmasından yararlanarak alçak sesle ekledi. Gebersin bu herif. Otobüs şehrin göbeğindeki Air France binası önünde durduğunda öyle olmuştu. Güneşten cayır cayır yanan Marsilya uyukluyordu. Şehrin can damarı olan Canebière Caddesi bile bir yarı uyuşukluğa gömülmüş gibiydi. Taksiler bulunmaz olmuştu. Bütün şoförler kestirmek ya da bir kadeh buzlu içki atmak için gölgeye sığınmış gibiydiler. Sonunda Kowalski bir taksi yakalayabildi. Jojo'nun kendisine verdiği adres Cassis yolu üzerindeki dış mahallelerdeydi. Yolun geri kalan bölümünde yürümek için şoförden kendisini Liberasyon Caddesi'ne bırakmasını istedi. Elinin altında araba varken cehennem sıcağında yürümeyi yeğleyen bu avana acıdığını gizlemeden tatlı bir sesle ''Nasıl isterseniz'' dedi şoför. Kowalski yürümek için arabanın dönüp şehre doğru yol almasını bekledi. Bir kahvenin garsonu adını bir kağıt parçasına not ettiği yolu nasıl bulacağını gösterdi. Bina yeni yapılmış gibiydi. Jojo ile karısı arabalarını sürerek epey para kazanmış olmalılar diye düşündü Kowalski. Belki de yıllardan beri göz koydukları tütüncü dükkanını da almışlardı. Sylvie için doklarda yaşamaktansa bu mahallede büyümek çok daha iyiydi. Birden Jojo'nun telefonda söyledikleri aklına geldi. Kowalski merdivenin dibinde durdu. Ne demişti telefonda? Bir hafta mı? Belki de iki hafta. Hayır, bu mümkün değildi. Adalet diye bir şey yoktu gerçekten.